Ayrım 18.
Peki bu eşya neydi? Bilmiyorum. Ama Şişkorom'un bana hiçbir şey vermediğini, bir muskayı bile çok gördüğünü biliyorum. Bütün bu söylediklerim için ödül alacak mıyım? Geçici çalışan bir çamaşırcı. Seramana Ameni'nin bürosuna gitti. Ameni, kraliçenin şalının çalındığı haftanın hizmetçi çizelgesini getirtti. Gerçekten Nani adında bir kadın, kraliçenin oda hizmetçilerinden birinin sorumluluğu altında geçici olarak çamaşırcılık yapmıştı. Kraliçenin oda hizmetçisi Nani'yi tarif etti ve onun majestelerinin özel dairesine girme izni olduğunu ve şal hırsızlığına karışmış olabileceğini söyledi. Kraliçenin oda hizmetçisi geçici görevi sırasında Nani'nin adresini sormuştu. Ameni Seramana'ya onu sorguya çek dedi ama yasaya uy ve şiddet kullanma. Sardunyalı ciddiyetle benim niyetim de bu dedi. Yaşlı bir kadın başkentin doğu mahallesinde evinin eşiğinde uyukluyordu. Seramana hafifçe kadının omzuna dokundu. Uyan büyük anne. Kadın gözünün birini açtı ve eliyle bir sineği kovaladı. Sen kimsin? Seramana, Ramses'in muhafız kıtası komutanı. Senden söz edildiğini duydum. Sen eski bir korsan değil misin? İnsan pek değişmez büyük anne. Bugün de eskiden olduğu gibi zalimim. Hele bana yalan söylendiği zaman. Bunu niye bana söylüyorsun? Çünkü sana bazı sorular soracağım. Gevezelik etmek günahtır. Bu duruma bağlıdır. Bugün gevezelik etmek bir zorunluluktur. Yoluna git korsan. Benim yaşımda zorunluluk diye bir şey yoktur. Sen Nani'nin büyük annesi misin? Neden olacakmışım? Çünkü o burada oturuyor. O gitti. Saraya çamaşırcı olarak alınma şansına sahip olan bir kimse neden kaçsın? Kaçtı demedim, gitti dedim. Nereye gitti? Hiçbir bilgim yok. Sana yalandan nefret ettiğimi hatırlatırım. Yaşlı bir kadına el mi kaldıracaksın korsan? Ramses'i kurtarmak için evet. Kadın endişeli bakışlarını Seramana'ya kaldırdı. Anlamıyorum. Firavun tehlikede mi? Senin torunun bir hırsız, belki de katil. Susacak olursan suç ortağı durumuna düşersin. Firavun'a karşı hazırlanan bir komploya Nani nasıl karışır? Karıştı bile. Elimde kanıt var. Sinek yine gelip yaşlı kadını rahatsız etti. Seramana sineği ezerek öldürdü. Ölüm benim için korkulacak bir şey değil korsan. Hele çok büyük bir ızdırabı dindirecekse. Çok iyi bir kocam, iyi bir oğlum vardı. Oğlum kötü bir kadınla evlenme hatasını yaptı. Bu kadın ona korkunç bir kız doğurdu. Kocam öldü, oğlum boşandı ve ben onun lanet çocuğunu büyüttüm. Onu eğitmek, beslemek, terbiyesiyle uğraşmak için yıllarımı verdim. Sen de kalkmış bana onun hırsız ve cani olduğunu söylüyorsun. Büyük anne soluk aldı. Seramana kadının konuşmaya devam edeceğini umarak sustu. Kadın susacak olursa Seramana onu bırakıp gidecekti. Nani Memphis'e gitti. Kendini beğenmiş bir ifadeyle güzel bir villada yaşamaya layık olduğunu, benim burada bu küçük evde öleceğimi söyledi. Seramana Ameni'ye araştırmalarının sonucunu sundu. Şayet bu yaşlı kadını hırpaladıysan senin aleyhinde şikayette bulunur. Adamlarım tanık, ona dokunmadım. Ne öneriyorsun? Nani'yi iyice tarif etti. Kraliçenin oda hizmetçisinin tarifine uyuyor. Onu görür görmez tanırım. Onu nasıl bulacaksın? Memphis'te oturduğu mahalledeki bütün evleri araştırarak. Ya yaşlı kadın Nani'yi kollamak için sana yalan söylemişse? Bu tehlikeyi göze alamaz. Memphis uzak değil ama Pir Ramses'ten ayrılmaman gerek. Ramses'i çok iyi tanırsın Ameni. Memphis uzak değil. Nani'yi yakaladığımı ve onun beni büyücüye götürdüğünü bir düşün. Ramses'in ne kadar memnun olacağını biliyorsun. Memnun sözcüğü yetersiz kalır. Öyleyse bırak da gideyim. 43. Ayşe ile Metresi Hattuşaş'ı gördükleri zaman şaşkınlıktan dona kaldılar. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşaş, savaş ve güç tanrısına adanmış bir kentti. Yukarı kentin üç kapısı, kral kapısı, sfenks kapısı ve aslanlı kapı, tüccarların girişine yasaklanmıştı. Ayşe ile sevgilisi, aşağı kentin iki kapısının birinden mızraklı askerlerin gözetimi altında kente girdiler. Ayşe yanındaki testileri gösterip kaba görünüşlü muhafızlardan birine ucuz fiyatla satmayı teklif etti. Asker onu bir dirsek darbesiyle iterek çekip gitmesini emretti. Çift hiç acele etmeden zanaatkarlar ve küçük esnafın mahallesine doğru yürüdüler. Dik kayalardan oluşan tepeler, kadimeli olarak yapılmış taş teraslar, fırtına tanrısı için kurulan tapınakta kullanılan çok büyük taş bloklar. Köylü kadın da bu manzara karşısında sevgilisi gibi çok etkilenmişti. Ama Ayşe her yere hakim olan surları ile Anadolu'nun yalçın dağlarına kurulmuş bu ele geçirilmez başkentin mimarisindeki çekicilik ve zarafet eksikliğini üzülmüştü. Barış ve yaşam sevgisi bu yerde boyatıp gelişemezdi. Çünkü her taştan şiddet fışkırıyordu. Mısırlı'nın gözleri bu yeni kente bahçeler, ağaçlar ve gölcükler aradı. Ama bu boşunaydı. Üstelik dondurucu rüzgarın etkisiyle iyice üşümüştü. Bu durumu gören Ayşe, ülkesinin cenneti andırdığını düşündü. Ayşe ile sevgilisi birçok kez yanlarından geçen bir müfrezeye yol vermek için tuğla duvarlara yapışmak zorunda kaldılar. Kadın olsun, ihtiyar olsun, çocuk olsun zamanında çekilmeyenleri askerler itip kakıyor, yere düşürüyordu. Ordu her yerde kendini gösteriyordu. Sokak köşelerinde askerler nöbet tutuyordu. Aşağı çömleklerinden birini mutfak eşyası satan bir toptancı tüccara gösterdi. Hitit ülkesinde bulunduğu için oraya uygun davranması gerektiğinden sevgilisi onun arkasında durdu ve hiç sesini çıkartmadı. Toptancı temiz işleyerek beğendiğini belirtti. Bunlardan haftada kaç tane yaparsın? Köyde ufak bir stoğum var. Buraya yerleşmek istiyordum. Evin var mı? Henüz yok. Aşağı kentte kiralık yerlerim var. Çömlek stokunu bir aylık kiraya sayarım. Sen de bu arada atölyeni kuracak zaman bulursun. Kabul. Üç parça kalayı ilave etseydiniz. İyi pazarlık ediyorsun. Yiyecek almam gerekiyor. Tamam, anlaştık. Aşağı ile sevgilisi döşemesi dövülmüş topraktan yapılmış rutubetli ve havasız küçük bir eve taşındılar. Köylü kadın çiftlikte kalmayı tercih ederdim diye itiraf etti. Hiç olmazsa orada ısınıyorduk. Burada uzun süre kalmayacağız. Yanına bir parça kalay al ve battaniye ile yiyecek bir şeyler satın al. Ya sen nereye gidiyorsun? Endişe etme, gece dönerim. Aşağı Hitit dilini iyi bilmesi sayesinde tüccarlarla kolayca anlaştı ve onlardan gözetleme kulelerinin birinin altında olan ünlü bir meyhanenin tarifini aldı. Yağ lambalarının isiyle duvarları kararmış bu meyhaneye tüccarlar ve zanaatkarlar geliyordu. Aşağı orduya savaş arabalarının yedek parçalarını satan sakallı ve gevezi iki adamla sohbete girişti. Marangoz olan adamlar çok daha karlı olan bu işe başlamak için sandalye yapımını terk etmişlerdi. Aşağı kendinden geçmişçesine çok güzel bir kent dedi. Bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Senin ilk ziyaretin mi bu arkadaş? Evet, ama bir atölye açmayı düşünüyorum. Öyleyse ordu için çalış. Aksi takdirde karnını zor doyurur, sudan başka bir şey içemezsin. Meslektaşlar bana savaş hazırlanıldığından söz ettiler. Marangozlar kahkahayı bastı. Demek en son duyan sensin. Hattuşaş'ta bu hiç kimse için sır değil. İmparatorun oğlu Urhiteşup başkomutanlığa atandıktan sonra tatbikatlar aralıksız sürmeye başladı. Ve saldırı birliklerimizin hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağı, herkesi kılıçtan geçireceği söyleniyor. Bu kez Mısır hapı yuttu. Çok iyi. Bu tartışılır, en azından tüccarlar arasında. İmparatorun kardeşi Hattuşi önce savaştan yana değildi. Ama sonunda o da ikna edildi ve Urhiteşup'a destek oldu. Savaş hazırlığı bizim için yeni bir kazanç kapısı demektir. Şimdiden servet yapanlar oldu. Şu andaki üretim hızı haddi savaş arabalarının sayısını 3 katına çıkaracak. Aşağı sert şarap dolu kadehini kaldırdı ve sarhoş adam rolü oynadı. Yaşasın savaş. Haddi Mısır'ı bir lokmada yutacak ve biz bayram edeceğiz. Gene de biraz sabretmen gerekecek dostum. Çünkü imparator saldırıyı başlatmak için pek acele etmiyor. Öyle mi? Peki ne bekliyor? Biz sarayın sırrına ulaşamayız. Sen bunu yüzbaşı Kenzor'a sorsana. İki marangoz kendi şakalarına kendileri güldüler. Bu Kenzor kim? İmparatorla başkomutan arasındaki irtibat subayı. Cinsel gücü fazla olan bir adam. Bize inanabilirsin. Hattuşaş'a geldiği zamanlar güzel kızlar büyük bir heyecana kapılırlar. Ülkenin en popüler subayıdır. Yaşasın savaş ve yaşasın kadınlar. Sohbet kadınların cazibesi ve başkentin genel evleri üzerine kaydı. Aşağı'yı cana yakın bulan marangozlar içki parasını ödediler. Aşağı her akşam bir başka meyhaneye gitti. Birçoklarıyla ilişkiye girdi, havadan sudan konuştu ve bazen ortaya yüzbaşı Kenzor'un adını attı. Sonunda çok değerli bir bilgi elde etti. İrtibat subayı Hattuşaş'a gelmişti. Bu üst rütbeli subaydan bilgi almak ona çok zaman kazandıracaktı. Onun nerede kaldığını öğrenmesi, ona yaklaşacak bir yol bulması ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunması gerekiyordu. Aklına bir fikir geldi. Aşağı elinde bir kadın elbisesi, manto ve sandaletlerle eve döndü. Köylü kadın bu giysilere hayran kaldı. Bunlar benim için mi? Hayatımda başka bir kadın var mı? Bunlar çok pahalı olmalı. Pazarlık ettim. Kadın elbiselere dokunmak istedi. Hayır, hemen şimdi değil. Peki ama ne zaman? Özel bir gecede. O gece seni rahat rahat seyredeceğim. O geceyi hazırlamam için bana zaman ver. Nasıl istersen. Kadın aşağının boynuna sarıldı ve onu coşkuyla öptü. Üstünde hiçbir giyecek olmadan da çok güzel olduğunu biliyor musun? Kral gemisi güneye doğru ilerledikçe Steu daha bir gençleştiğini hissediyordu. Lotus'a sıkı sıkıya sarılmış Nubya'nın manzaralarını hayranlıkla seyrediyordu. Pırıl pırıl bir ışıkla yıkanan Nil, parlak mavi rengiyle tanrısal bir ırmağa benziyordu. Tığ küçük baltasıyla kobra yılanı yakalamak için ucu çatallı bir sopa yontmuştu. Yakaladığı yılanların zehrini bakır bir mataranın içine boşaltacaktı. Üzerinde göğüslerini meydana çıkartan ve rüzgarda uçuşan kısa bir peştemal olan güzel lotus, doğduğu yerlerin tatlı kokusunu büyük bir açlıkla ciğerlerine dolduruyordu. Ramses gemiyi kendisi kullanıyordu. Deneyimli tayfalar komutlarını çabucak ve eksiksiz bir biçimde uyguluyordu. Öğle vakti kaptan kralın yerini aldı. Geminin ortasındaki kamerada Ramses, Theo ve Lotus öğle yemeğinde kurutulmuş sığır eti, baharatlı salata, şekerli papirüs kökleri ile tatlı soğan karışımı bir yemeği yediler. "Theo, sen gerçek bir dostsun," dedi. "Bizi yanında götürmen bizim için harika bir armağan. Senin ve Lotus'un yeteneğinize ihtiyacım var. Sarayın laboratuvarında herkesten uzak olmamıza rağmen hiç de hoş olmayan dedikodular bize kadar geldi. Gerçekten savaş yakın mı? Ben de ondan korkuyorum." "Böylesi karışık bir durumda bir Ramses'i terk etmen tehlikeli değil mi? Benim için en öncelikli şey Nefertari'yi kurtarmak." Steve üzüntüsünü belirtti. "Doktor Pariyamaku'dan daha etkili olamadım. Lotus, Nubya'da inanılmaz derecede etkili bir ilaç gizliymiş değil mi?" diye sordu. "Yaşam evinin arşivine göre evet. Bugün yeri bilinmeyen bir kentte bir zamanlar Tanrıça Hathor tarafından yaratılmış bir taş varmış. Ayrıntılı bilgi var mı Majesty?" "Belli belirsiz bir bilgi. Nubya'nın kalbinde altın kumlu küçük bir koyda dağların ikiye ayrılıp birleştiği yerdi." "Küçük bir koy. Demek hemen Nil'in yanında." Ramses, "elimize çabuk tutmamız gerekiyor," dedi. "Sekmet'in gücü ve Deirül Bahri tapınağındaki uzmanların bakımı sayesinde Nefertari'nin vücudundaki enerji tümden kaybolmayacak. Ama karanlık güçlerin eylemi yok edilemedi. Umudumuz bu taşın içinde saklı." Lotus uzaklara baktı. "Bu bölge sizin onu sevdiğiniz kadar sizi seviyor Majesty. Onunla konuşun. Size yanıt verecektir." Bir pelikan kral gemisinin üzerinde uçtu. Kocaman kanatlı göz kamaştırıcı kuş ölümün Fatihi Osiris'in somut simgelerinden biri değil miydi? 44. Yüzbaşı Kenzor çok içmişti. Başkentte 3 gün süreyle izinli olmak demek askerlik hayatının sert koşullarını unutup şarap ve kadınlarla kendinden geçmek için bir fırsat demekti. Uzun boylu, sakallı, boğuk sesli bir adam olan yüzbaşı, kadınları küçümser, onları sadece bir zevk aracı gibi görürdü. Keskin kokulu şaraptan kafası iyice dumanlanan Kenzor, dayanılmaz bir sevişme arzusu duyuyordu. O akşam ona hemen güçlü duygular tattıracak birini bulması gerekiyordu. Ayakları dolaşarak meyhaneden çıktı ve genel evin yolunu tuttu. Yüzbaşı ısıran soğuğu duymadı bile. Genel evde bakire bir kız bulmayı umuyordu. Onu korkutmak ve son ona sahip olmak çok eğlenceli olacaktı. Bir adam saygılı bir tavırla yanına sokuldu. "Sizinle konuşabilir miyim yüzbaşım? Ne istiyorsun?" "Aşa, size harika birini teklif edecektim," diye yanıtladı. Kenzor gülümsedi. "Ne satıyorsun?" "Genç bir bakire." Kenzor'un gözleri parladı. "Kaça?" "1. kalite. 10 parça kalay." "Pahalı. Ama mal olağanüstü. Onu hemen istiyorum. Emrinize amade. Üzerimde 5 parça kalay var. Gerisini yarın sabah verirsiniz. Bana güveniyor musun? Bu kızdan başka önerebileceğim başka bakireler de var. Sen bulunmaz bir adamsın. Hadi acelem var." Kenzor çok heyecanlanmıştı. İki adam hızla yürüdüler. Aşağı kentin uykuya dalmış küçük sokaklarında kimseler yoktu. Aşağı mütevazı evinin kapısını itti. Saçlarına güzel bir biçim vermiş olan köylü kadın Aşağı'nın yeni aldığı giysileri giymişti. Keyiflenen Kenzor kadına dikkatle baktı. "Bana bak tüccar. Bu bakire olamayacak kadar yaşlı değil mi?" Aşağı yüzbaşıyı beklemediği bir anda olanca hızıyla duvara doğru itti. Adam neredeyse şuurunu kaybetmişti. Bu durumdan yararlanan Aşağı kısa kılıcını çekip ucunu Kenzor'un ensesine dayadı. "Hititli, sen kimsin?" diye geveledi. "Sen ordu ile saray arasında irtibat subayısın. Ya soruma yanıt verirsin ya da seni öldürürüm." Kenzor kurtulmaya çalıştı. Kılıcın ucunun battığı ensesinden kan akmaya başladı. Aşırı derecede şarap içtiği için gücünü toparlayamıyordu. Artık yazgısı Aşağı'nın elindeydi. Köylü kadın şaşkına dönmüştü. Odanın köşesine büzüldü. Aşağı, "Mısır'a ne zaman saldırıya geçilecek?" diye sordu. "Hem sonra Hititler bu kadar savaş arabasını neden yapıyor?" Kenzor yüzünü buruşturdu. Adam çok ciddi bilgilere sahipti. "Saldırı askeri sırdır. Susacak olursan bu sırrı mezara götüreceksin. Cüret edemezsin. Yanılıyorsun Kenzor. Senin gözümü kırpmadan öldürürüm. Gerekirse gerçeği elde etmek için birçok rütbeli subayı da öldürürüm." Kılıcın ucu daha fazla battı. Subay acıdan bir çığlık attı. Köylü kadın bakışlarını başka tarafa çevirdi. "Saldırı tarihini sadece imparator bilir. Benim bu konuda bilgim yok. Ama Hitit ordusunun neden bu kadar çok sayıda savaş arabasına gereksinme duyduğunu biliyorsundur." Sarhoş olduğuna pişman olan ve ensesine batan kılıcın acısına dayanamayan yüzbaşı Kenzor, sanki kendi kendine konuşuyormuşçasına birkaç sözcük mırıldandı. Aşağının kulağı bu mırıltıyı duyacak kadar hassas olduğu için adamın ürkütücü açıklamasını tekrarlatma gereksinimini duymadı. Aşağı kızgın bir ifadeyle "Sen aklını mı kaçırdın?" diye sordu. "Hayır, bu gerçek." "Olanaksız. Bu gerçek," dedim. Aşağı sersemlemişti. son derece önemli bir bilgiyi elde etmişti. Dünyanın yazgısını değiştirebilecek bir bilgiyi. Mısırlı sert ve kararlı bir hareketle kılıcın ucunu yüzbaşı Kenzor'un ensesine iyice batırdı. Adam o anda öldü. Aşağı köylü kadına arkanı dön diye emretti. Hayır, bırak beni ve defol. Aşağı kılıcını doğrultarak kadına sokuldu. Üzgünüm güzelim, seni canlı bırakmam olanaksız. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Emin misin? Mırıldanıyordu, hiçbir şey duymadım, yemin ederim. Dizlerinin üzerine çöktü. Yalvarırım beni öldürme. Kentten çıkmanda sana yardım ederim. Aşağı duraksadı, kadın haklıydı. Başkentin kapıları gece kapalı olduğundan dışarı çıkabilmek için sabahı beklemesi gerekiyordu. Kadın eşi rolünü oynayarak kimsenin dikkatini çekmeden çıkmasına yardımcı olabilirdi. Kentten uzaklaştıktan sonra yolun bir dönemecinde onu öldürebilirdi. Aşağı cesedin yanına oturdu. Uyuması olanaksızdı. Bir an önce Mısır'ın yolunu tutup duyduklarından yararlanmayı düşünüyordu. Nubya'nın kışı sabah serinliği geçtikten sonra çok güzeldi. Ramses kıyıda bir erkek aslanlı dişisini fark etmişti. Palmiyelerin üzerine tırmanmış olan maymunlar kral gemisinin geçişini tiz çığlıklarıyla selamlıyordu. Mola vermek için bir iskeleye yanaştıkları zaman köylüler hükümdarla yanındakilere muz ve süt ikram ettiler. Hazırlıksız yapılan bu ziyafeti fırsat bilen Ramses, köyün saçları ağarmış 80 yaşındaki ihtiyar reisiyle konuşmaya karar verdi. İhtiyar diz çökmek isteyince Ramses kolundan tutarak ona engel oldu. Yaşlılığım ışıklarla donanmış oldu. Sanrılar bana sizi görme iznini verdiler. Benim görevim sizin önünüzde eğilmek ve size saygı göstermek değil mi? Sizin bilgeliğinize saygı göstermek bana düşer. Ben sıradan bir köy büyücüsüyüm. Maat yasasına saygılı olan herkes, yalancılardan, haksızlık edenlerden ve sahte bilgilerden daha çok saygıya değerdir. Siz iki ülkenin ve Nubya'nın efendisi değil misiniz? Bense sadece birkaç aile üzerinde hükmediyorum. Böyle de olsa sizin hafızanıza ihtiyacım var. Firavun'la büyücü palmiyenin altına oturdular. Bu ağaç güneşin en yakıcı saatlerinde ihtiyara şemsiye görevi yapıyordu. Hafızama mı? O mavi gökler, çocuk oyunları, kadın gülücükleri, ceylan sıçrayışları ve sağlığa iyi gelen bitkilerin görüntüleriyle dolu. Bütün bunlardan şimdi firavun olarak siz sorumlusunuz. Siz olmadan benim anılarım olamaz ve gelecek kuşaklar dünyaya sadece kalpsiz insanlar getirirler. Aşk tanrıçasının yarattığı mucizeli taşın bulunduğu kutsal yeri hatırlıyor musun? Nubya topraklarının içinde kaybolan o yeri. Büyücü elindeki sopayla kumun üzerinde haritaya benzer bir şey çizdi. Babamın babası böyle bir taşı köyüne getirmişti. Ona dokunan kadınlar sağlıklarına kavuşuyorlardı. Ne yazık ki göçebeler onu alıp götürdü. Peki o taş nereden gelmişti? Büyücünün sopası Nil akışı üzerinde belli noktayı gösterdi. Kuş, dipnot, kuş eski Mısırlıların bugün Etiyopya denen yere yani Nubya ile Sudan'a verdikleri isim. Eyaletinin başladığı esrarengiz yerden geldi. Köyün için ne istersin? Olandan başka hiçbir şey istemem. Üstelik sizin burada olmanız yetmez mi? Sadece bize göz kulak olun, Firavun ve Nubya'yı olduğu gibi koruyun. Nubya isteğini senin ağzından söyledi ve ben de onu duydum. Kral gemisi Uaat eyaletinden çıktı, kuş eyaletine girdi. Orada Seti ile Ramses'in sayesinde tam bir barış hüküm sürüyordu. Her an birbirleriyle boğaz boğaza gelmeye hazır kabileler bile Firavun'un askerlerinin tepkisinden korktukları için bu barışı kabul etmişti. Tam orada Nil sayesinde canlı kalabilen vahşi ve görkemli topraklar başlıyordu. Irmağın her iki kıyısında yer alan alan ekili toprak şeridi ve çok inceydi. Ama palmiyelerle hurma ağaçları çöle karşı savaş veren çiftçilere dinlenmeler için gölgelerini sunuyordu. Birden önlerine dik yamaçlar çıktı. Ramses birden ırmağın herhangi bir insan varlığını reddettiğini ve doğanın görkemli yalnızlığını korumak için dışarıya kapandığını hissetti. Büyüleyici bir mimoza kokusu dünyanın sonuna geldiklerini düşündüren bu duyguyu hafifletti. Birbirine neredeyse paralel iki dağ çıkıntısı ırmağa doğru uzanıyordu. İkisinin arasındaki küçük vadi kum doluydu. Kum taşı yamaçların dibinde çiçek açmış akasyalar vardı. Altın kumlu koyda dağ ikiye ayrılıyor ve birleşiyor. Derin bir uykudan uyanmış, uzun süreden beri gözünü karartan bir büyüden kurtulmuş gibi olan Ramses bu eski kenti hatırladı. Neden daha önce bunu düşünmemişti? Buraya yanaşalım diye emretti. Burası olacak. Evet, buradan başkası olamaz. Çıplak olan Lotus ırmağa daldı ve kıyıya kadar yüzdü. Üzerindeki su damlacıkları gümüş gibi parlayan genç kadın, ceylan gibi sekerek ağaçların gölgesinde uyuyan bir Nubyeli'ye kadar koştu. Onu uyandırdı, bir şeyler sordu. Sonra yeniden dağa doğru koştu. Bir kaya parçasını aldı ve gemiye döndü. Ramses'in bakışları yamaçlara dikilip kalmıştı. Ebu Simbel. Büyü ile gücün birliğini simgeleyen Ebu Simbel'di burası. Ramses'in bir zamanlar tapınaklar yapmaya karar verdiği yerdi. Ramses Hator'un bu yerini ihmal etmiş ve unutmuştu. Seto gemiye binmesi için Lotus'a yardım etti. Lotus sağ elinde bir kum taşı parçasını tutuyordu. Bu tanrıçanın sihirli taşı. Ama bugün hiç kimse onun iyileştirici gücünü kullanmasını bilmiyor. 45. İnce bir ışık rutubetli ve soğuk evin dar penceresinden içeri girdi. Bir devriyenin ayak sesiyle uyanan köylü kadın yüzbaşının cesedini görünce yerinden fırladı. Orada, hala orada. Aşağı kurtul şu kabustan dedi. Bu subay bizim aleyhimizde tanıklık edemez. Ben bir şey yapmadım. Seni karım diye tanıttım ya. Beni tutuklayacak olurlarsa sen de benim gibi idam edilirsin. Köylü kadın Aşağı'nın üzerine atıldı ve sıkılmış yumruklarıyla onun göğsüne vurmaya başladı. Aşağı, dün gece düşündüm dedi. Kadın vurmayı bıraktı, çılgına dönmüştü. Sevdiğinin buz gibi bakışlarında ölümü görmüştü. Hayır, buna hakkın yok. Aşağı düşündüm diye yineledi. Ya seni hemen öldüreceğim ya da bana yardım edeceksin. Sana yardım etmek mi? Ama nasıl? Ben Mısırlıyım. Kadın aşağıya öteki dünyadan gelmiş bir hortlakmış gibi baktı. Ben Mısırlıyım ve olabildiğince çabuk ülkeme dönmek zorundayım. Şayet engellenecek olursam senin sınırı geçip beni görevlendiren kişiye haber vermeni istiyorum. Neden böyle bir tehlikeyi göze alayım? Rahata kavuşman için. Sana vereceğim tablet sayesinde kentte bir evin, bir hizmetçin ve hayat boyu maaşın olacak. Benim efendim sana cömert davranacak. Köylü kadın en cüretkâr hayallerinde bile böyle rahat bir yaşamı düşünmeye cesaret edememişti. Anlaştık. Aşağı isteğini belirtti. Sen ve ben kentin farklı kapılarından çıkacağız. Kadın endişelendi. Ya sen benden önce Mısır'a ulaşırsan diye sordun. Sen görevini yap. Başka bir şeyle ilgilenme. Aşağı değişik bir tür hiyeroglif yazısıyla kısa bir metin yazdı ve ince tahta tableti kadına verdi. Kucakladığı zaman kadın ona karşı koyma cesaretini göstermedi. Aşağı, Pir Ramses'te buluşacağız diye vaatte bulundu.